Esrar kitabının 8. bölümüne geldik. Kraldan gelen umut mesajı bu bölümün konusu. Haman ölmüş olduğu halde ölüm tehlikesi hala her Yahudinin üzerindedir. Yahudilerin belirli bir günde öldürülmesi için vermiş olduğu buyruk hala geçerlidir. Çünkü bu buyruk Medler ve Perslerin değiştirilemez yasasının bir parçası olmuştur. Bu da gerçek bir sorun oluşturmaktadır. Çözüm nedir? Bu bölüm bu soruyu yanıtlayacaktır. 8. bölümün ilk iki ayeti şöyle diyor. O gün kral Ahasveroş, Yahudi düşmanı Haman'ın malını mülkünü kraliçe Ester'e verdi. Ester'in Mordekay'a yakınlığını açıklaması üzerine Mordekay kralın huzuruna kabul edildi. Kral, Haman'dan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordekay'a verdi. Ester de onu Haman'ın malının mülkünün yöneticisi atadı. Ester ilk kez olarak Haman'ın önünde eğilmeyi reddetmesinin bu korkunç buyruğun çıkarılmasına neden olduğu adam olan Mordekay'ın kendisini yetiştiren babalığı olduğunu açıklıyor. Bu bölüm kralın yüzüğünü kullandırtmak konusunda çok özgürce davrandığını gösteriyor. Bu güçlü ve önemli bir yüzüktü. Bal mumuna batırılıp bütün bir halkı yok etmek için bir yasa çıkartmak üzere bir yere basılabilirdi. Bu Haman başbakanken ona vermiş olduğu yüzüktü. Şimdi aynı yüzüğü Mordekay'a veriyor kral. Ben yüzüğün şimdi iyi ellerde olduğunun bilincindeyim. Yani öyle hissediyorum ama kral kesinlikle yüzük konusunda dikkatsiz gözüküyor. Üçüncü ayette Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agaklı Haman'ın Yahudilere karşı çevirdiği entrikaya ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı. Ester kraldan yardım istemişti ama buyruğu değiştirmek için hiçbir şey yapılamazdı. Hiçbir şekilde değiştirilemezdi. Kral bile yasayı değiştiremezdi. Kral yine lütufkar davranıp asasını uzatıyor. Kral altın asasını Ester'e doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu ve şöyle dedi. Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa, benden hoşlanıyorsa ve dileğimi uygun buluyorsa Agaklı Hamedata oğlu Haman'ın krallığın bütün illerinde yaşayan Yahudilerin yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın. Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım? Ester 8. bölüm 4-6 ayetler arasında. Ester, halkını kurtarmak için bir şey yapılmazsa Haman'ın başına gelenlerin kendilerine hiçbir faydası olmadığını açıkça bildiriyor. Onları kurtarmak için bir şeyler yapılması gerek. Kral Ahasveroş, kraliçe Ester'e ve Yahudi Mordekay'a bakın dedi. Haman'ın malını mülkünü Ester'e verdim ve Yahudileri yok etmeyi tasarladığı için Haman'ı dar ağacına astırdım. Şimdi kralın Ester ve Mordekay'a Haman'ın malını mülkünü verdiği doğruydu ama bu Yahudileri kurtarmıyordu ki. Yahudiler için durum Haman'ın ölümünden önce olduğundan daha iyi değildi. Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz diyor kral. Bunun için uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin. 8. ayet. Mordekay şimdi hızla hareket ediyor. Bunun üzerine 3. ay olan Sivan ayının 23. günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordekay'ın buyurduğu her şey Hodu'dan kuşa dek uzanan bölgedeki 127 ilde yaşayan Yahudilere, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudilere de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı diyor 9. ayette. Yine kendi kanununun kopyalarını krallıktaki her dilde yazmalar için yazıcılar çağrıldı. Mordekai, Kral Ahasveroş adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi. Kral mektuplarda Yahudilere bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırılabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını, mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu. Bu izin Kral Ahasveroş'un bütün illerinde tek bir gün, 12. ayın yani Adar ayının 13. günü geçerli olacaktı diyor Ester 8. bölüm 12 ayetler arasında. Bu buyruk hiçbir şekilde değiştirilmemiştir. Değiştirilemez. Hala geçerlidir ama şimdi tıpkı ilk buyruğun çıkartıldığı gibi bir başka buyruk çıkartılmaktadır. Kral tarafından imzalanmıştır. Kralın gücünün tümü yani bütün ordusu ve subayları şimdi Yahudilerin tarafındadır. Bu da gördüğünüz gibi resmin tümünü değiştirmektedir. Bu yeni buyruk Yahudilere ulaştığında yürekleri sevinç ve mutlulukla doluyor. Bu kaydı okuduğumuz gibi resmi de görebiliriz. Kraliçe Ester halkı için yakarmak üzere kralın huzuruna çıktığında akşamüstü olmalıydı. Şimdi yeni buyruk yazılmış ve kralın yüzüğüyle mühürlenmiştir. Ahasveroş'un krallığı birçok dilin konuşulduğu bir krallıktı. Bütün yazıcılar buyruğu 127 eyaletin dilinde yazma işiyle görevlendirilmişti. Ve büyük bir olasılıkla her dilden yüzlerce nüsha yazılmıştı. Krallıkta zamanın bütün iletişim yöntemleri kullanılıyordu. Atlar, katırlar, develer ve tek hörgüçlü develer üzerinde tellallar Arap çölünün diğer ucuna, Fırat ve Dicle nehirlerinin diğer kıyılarına, Hindistan'a ve bazıları da Afrika'ya gönderilmişti. Tellallar, krallıktaki her köye, her kasabaya buyruğu bir an önce bildirmek için bütün hızlarıyla her yöne dağılmışlardı. Mesajı zamanında alıp ona inanabilirlerse hayatlarını kurtarabilirlerdi. Bu büyük bir ihtimalle kutsal kitapta kurtuluşumuzun en harika resimlerinden biridir. Günümüzde çok kullanılan bir örnek değildir ama direkt olarak Tanrı'dan gelen bir resimdir. Bütün bunlar başkalarına örnek olsun diye onların başına geldi çünkü çağların sonu geldi bizlere dayandı diyor 1. Korintoslar 10 ayet 11'de. Tanrı bir buyruk göndermiştir. Bu buyruk ölecek olan günah işleyen candır der. Bu buyruk sadece sokaklarda yaşayan bazı insanlar ya da suçlular hakkında değildir. Herkes için geçerlidir. Çünkü tümü günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hepimiz murdar olana benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibidir. Yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 64 ayet 6'da. Tanrı bugün bizleri kusursuzlukla kurtaramaz. Çünkü biz bunu sunamayız. Yani hiçbir zaman kusursuz olamayız. Tanrı bizleri kusursuzlukla kurtaramaz. Çünkü kendi standardını düşüremez. Bizler kayıp bir ırkın birer parçasıyız. İnsanlığın içinde olduğu kötü durum budur. Sorunumuzun başka bir yerde, başka birisinin yüreğinde olduğunu düşünmekten hoşlanırız ama tam burada, kendi yüreklerimizin içindedir. Bütün kötü şeyler yürekten çıkar. Dünya kirlenmiştir. Bu kirlilik sadece nehirlerde ya da havada olmakla kalmaz. İnsan yüreği de kirlenmiştir. Tanrı'nın yargılaması gerektir. İnsanlar günahlıdırlar ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardır. Birçok insan bunu duymaktan hoşlanmaz. Günümüzde birçok kilise liberal olmuştur ve liberalizm temeli zayıflıktır. Kilise kürsülerinde vaaz eden adamların ayağa kalkıp insanlara günahlı olduklarını ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemeye cesaretleri yoktur. Bu tabii ki popüler olmayan bir mesajdır. Hepimiz bunu duymak yerine bize iltifat edilmesinden hoşlanırız, öyle değil mi? Ama bu Tanrı'nın buyruğudur ve değiştirilemez bir buyruktur. Onu görmezlikten gelmek sonsuz ölüm anlamına gelir. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı'nın tahtından bir başka buyruk daha çıkmıştır. Bu buyruk Tanrı ile barışın der. Bizler günümüzde bu dünyada elçileriz. Bir elçi bir ülke tarafından kendisini bir başka ülkede temsil etmesi üzere atanan en yüksek görevlidir. Elçi hem dost ülkeyi ve hem de dost yetkiliyi temsil eder. Tanrımız bize karşı dosttur. Tanrı ile barışmak için sizin hiçbir şey yapmanız gerekmez. Tanrı bunu sizin için yapmıştır. Mesih'in zaten yapmış olduğu şeye bizler ne ekleyebiliriz ki? Tanrı'nın yüreğini yumuşatmak için hiçbir şey yapamazsınız. Tanrı'nın yüreği bize karşı zaten yumuşaktır. Çünkü İsa Mesih günahımızın bedelini zaten ödemiştir. Şimdi bizler eğer Tanrı bizim yanımızdaysa kim bize karşı olabilir diyebiliriz. Tanrı bizim tarafımızdadır dostum. Buyruk çıkmıştır. Rab İsa Mesih'e inanın ve kurtulacaksınız. Eğer Mesih'e güvenirseniz kurtulursunuz. Kral Ahasveroş'un Yahudiler için yaptığı sağlayış buydu. Yapmaları gereken tek şey yeni buyruğa inanmak ve ona göre hareket etmektir. Bu onları kesin ölümden kurtaracaktır. Tanrı'nın günahkarları kurtarmak için tek bir yolu vardır. Siz cennete gidecek kadar iyi değilsiniz. Hiçbir zaman da olmayacaksınız. Tanrı'nın sizi hazırlaması gerektir. Sizin ve benim ona gelip bizler için kusursuz olan bir doğruluk kaftanı sağlayan kurtuluşu kabul etmemiz gerekir. Mesih bizlere kendi doğruluğunu verir. Siz bunu daha iyiye götüremezsiniz. Tanrı bizleri cennete olduğumuz gibi alamaz. Yeniden doğmamız gerekir. Rabbimizin Yahudilerin bir önderi olan Nikodemus'a söylediği de buydu. Yeniden doğman gerekir. 1 Petrus 1.23'te Tanrı bunu şu şekilde söyler. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz. İnsanların yeniden doğmasının ve hayatlarının değişmesinin nedeni Tanrı sözünü duyup inanmalarıdır. Ben insanlara sanki Tanrı'ya adayacak bir şeyleri varmış gibi hayatlarını Tanrı'ya adamaları konusunda konuşmam. Tanrı'nın sizin eski hayatınızı istediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu doğru değil. Tanrı bizim eski hayatımızı ne yapsın? Dostum, Tanrı size yeni bir hayat vermeyi istemektedir. Sizi yeniden doğdurmayı istemektedir. Sizi kurtarmayı istemektedir. Ester'in zamanındaki Yahudilerin kendilerini yok etmek için bir buyruğun çıkarıldığını kabul etmeleri gerekti. Ayrıca kralın kendi taraflarında olduğunu ve kendilerini kurtarmak için bir başka buyruk çıkarttığına da inanmaları gerekti. Bizler de krallar kralının bizim tarafımızda olduğuna inanmamız gerekir. Ben Mesih'in bir elçisiyim ve bu yüzden Tanrı'nın namına size Tanrı ile barışın demeliyim çünkü Tanrı sizinle barışmıştır. Bu yüzden kraldan ikinci buyruk çıkmıştır. Bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından öç almaya hazır olacaklardı. Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar kralın buyruğuna uyarak hemen 4 nala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesi'nde de okundu diyor Ester 8. bölüm 13-14. Ayetlerde. Acele edilmesi gerekiyordu ve günümüzde de acele edilmesi gerekmektedir. Sizi korkutmaya çalışmıyorum ama bu sizin Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmeniz için son fırsat olabilir. Mesih'e iman etme zamanı şimdidir. Dostum, Tanrı'nın acele etmenizi istediği tek zaman oğlunu kabul etme zamanınızdır. Mordekai, lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir pelerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı diyor 15. ayette. Mordekai'nin şimdi giydiği kraliyet giysileri kısa bir süre önce üzerinde olan çul ve küllerden kesinlikle farklıdır. Kentte görülmesi kuşkusuz kralın yeni buyruğunun getirdiği sevinci desteklemişti. İki buyruk arasındaki tezada dikkat edin. Haman'ın buyruğu acı ve üzüntü getirmişti. Kralın buyruğu sevinç getirmişti. Kurtuluş sizin hayatınıza gerçek sevinci getirebilir. Dostum, sevinci yakalamak için oraya buraya gitmenize gerek yok. Eğer kurtulmamış biriyseniz, iyi eğlenirsiniz oraya buraya gitmekle, tatile gitmekle. Çünkü şovu seyredebilirsiniz. Sarhoş olabilirsiniz. Ve bir obur gibi yiyebilirsiniz. Evet, o gece iyi vakit geçirebilirsiniz ama ertesi günü öyle değildir. Kendinizi kötü hissedersiniz ve bütün bunların içinde gerçek sevincin ne olduğunu bilmezsiniz. Ancak Mesih'e geldiğinizde gerçek sevinci yaşayacaksınız. Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı diyor Ester 8 ayet 16'da. Tanrı'nın size sunduğu şey ışıktır. İsa dünyanın ışığıdır. O ayrıca dünyanın mutluluğu, sevinci ve onurudur. Günahlılara onur veren şey bedende görünen ve kendileri için ölen Tanrı'dır. Günahlıları pislik ve çamurdan ancak bu çıkarır. Günahlının bu dünyada başını dik tutmasına ve sevinçle yürümesine yardım eder. Aslında sevinmemizi gerektiren ne kadar çok şey var. Ey imanlı dostum, siz bugün yüreğinizin derinliklerinden gelen bir mutlulukla sevinç duyabiliyor musunuz? Eğer sevinçle dolu değilseniz Mesih'e gelin ve o size mutlu olabileceğiniz bir şey verecektir. Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi, bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı diyor 17. ayette. Yahudilerin korkusundan birçok insan Yahudi oldu. Yani onların dinini kabul etti. İsrail ulusu dünyaya bizim takdir ettiğimizden çok daha fazla tanıklık etmiştir. Şimdi son bölümlere geliyoruz Ester kitabının. Yani 9 ve 10. bölümler. Bu bölümlerin konusu Purim bayramının kutlanmaya başlamasıdır.